Ayrım 8.
Göz kamaştıran eşyalar. Hizmetçi gibi mutfakta yemek yiyecek değilim herhalde. Evin hanımı yemeğini doğru dürüst bir masada yer. Evde yemek masası yok. Ben de her zaman bunu söylüyorum zaten. Yemek masası mutlaka alınmalı. Yazı masasının üstünde yemek yemek doğru dürüst bir evde olacak iş mi? 8 yıl boyunca hep bunu düşündüm. Artık masa gelmeli. Yalnız masa değil, fakat ceviz ağacından yapılma bütün bir yemek odası takımı satın alındı. İşçiler bu takımı yazı masasının en uzağında bulunan 4. odaya yerleştirdiler. O günden sonra öğle ve akşam yemekleri yeni masanın başında yenildi. Yemek sırasında hemen hiç konuşulmuyordu. Aradan henüz bir hafta geçmişti ki Treyze bir yemek sırasında konuşmaya başladı. Bugün bir istekte bulunacağım. Evde 4 oda var. Karı ile koca aynı haklara sahiptirler. Yasalar bugün böyle buyuruyor. Odaların ikisinin kocaya, ikisinin de karıya ait olması gerek. Eşler birbirlerinin hakkına saygı göstermeli. Ben yemek odasını ve onun yanındaki odayı alıyorum. Güzel çalışma odası ile onun yanındaki odada sana kalıyor. En yalın çözüm bu. Eşyalar olduğu yerde kalsın. Oraya buraya taşımaya gerek yok. Bu işe verilecek zamana yazık olur. Bu işi ne kadar önce yaparsak o kadar iyi. O zaman her iki tarafta yapacağını bilir. Erkek yazı masasına, kadın da işine döner. Peki ya kitaplar? Onlar ne olacak? Kian karşısındakinin niyetini sezmişti. Ama o kadar kolay oyuna gelmek niyetinde değildi. İki cümle fazla söylemeyi göze alarak işi kurcalamaya karar vermişti. Kitaplar mı? Sanırım benim odalarımda epey yer kaplayacak. O halde kendi tarafımı alırım. Sesinden çok kızmış olduğu anlaşılıyordu. Hey tanrım diye düşündü Treyze. Bu adamın elinden gönül rızasıyla bir şey alabilmek ne kadar da güçmüş. Birkaç parça mobilyaya bile içi gitti. Fakat rica ederim, ne gereği var bunun? Öyle fazla oraya buraya taşımak kitaplar için iyi değildir. Ben ne dediğimi biliyorum. Kitapları yerli yerinde bırak. Elimi bile sürmem. Buna karşılık 3. odayı da ben alırım, olur biter. Zaten o odada hiçbir şey yok. Çalışma odası ise yalnızca sana ait olur. Yemeklerde ağzını açmayacağına söz verir misin? Eşyaları umursadığı yoktu Kian'ın. Ama yine de onları pahalı satıyor sayılırdı. Çünkü Treyze'nin yemeklerde zaman zaman bir şeyler söylediği olurdu. Hiç merak etme, istediğini memnuniyetle yerine getiririm. Öyleyse yazılı bir anlaşma yapalım. Böylesini yeğlerim. Treyze Kian'ın ardından büyük bir kıvraklıkla yazı masasının yanına kaydı. İmzasını attığında Kian'ın alelacele hazırladığı sözleşmenin mürekkebi kurumamıştı bile. Kian, neyin altına imzanı koyduğunu sanırım biliyorsundur diyerek kağıdı havaya kaldırdı ve her olasılığa karşılık yazdığı cümleleri bir kez daha yüksek sesle okudu. Bana ait 3 odadaki kitapların tamamının mülkiyetinin hukuken kocamda olduğunu, bu mülkiyet durumunda hiçbir zaman hiçbir koşul altında bir değişiklik yapılamayacağını beyan eder, sözü geçen 3 odanın bana bırakılmasına karşılık birlikte yenecek yemekler sırasında konuşmayacağıma söz veririm. İkisinin istekleri yerine gelmişti. Nikah memurunun önüne çıktıklarından beri ilk kez el sıkıştılar. Böylece o güne dek yalnızca alışkanlıktan ötürü bir şey söylememiş olan Treyze, kocasının gerçekte konuşmamaya ne denli değer verdiğini yakından öğrenmek olanağını buldu. Sözleşmede kendisine bırakılanlara karşılık verdiği sözü titizlikle tuttu. Masaya oturduklarında yemekleri kocasına tek sözcük söylemeksizin uzattı. Eskiden beri kocasına mutfakta nasıl yemek pişirdiğini anlatmak isterdi. Bundan da gönüllü olarak vazgeçti. Sözleşmenin metni noktası noktasına belleğine yerleşmişti. Aslında susmak zorunda olduğunu bilmek susmaktan daha zor geliyordu Treyze'ye. Bir sabah kocası gezmeye gitmek üzere odasından çıkarken önüne dikildi ve konuşmaya başladı. Şu anda konuşabilirim çünkü yemekte değiliz. Bu divanda yatabilmem olanaksız. Bak bir kez hiç yakışıyor mu yazı masasına? Masa eski ve pahalı bir parça, oysa bu divan 5 para etmez. Doğru dürüst bir evde doğru dürüst bir karyolanın bulunması gerekir. Aksi takdirde insan konuklarının önünde küçük düşer. Divan eskiden beri canımı sıkıyordu. Bunu dün söylemek istiyordum ama kendimi tuttum. Çünkü evin hanımının yüz gene edilmesi yakışık almaz. Çok sert bu divan. Görünmemiş derecede sert. Böylesi hiç hoşa gitmiyor. Sertliğinden yakınırken aklımdan bir takım kötü düşünceler geçiriyor değilim. Kimse suçlayamaz beni böyle yapmakla. Beni yalnızca uyku sorunu ilgilendiriyor. İnsan iyi uyuyabilme olanağına sahip olmalı. Zamanında ve doğru dürüst bir yatağa yatıp uyumak. Normal olanı budur. Yoksa bu denli sert bir yatak değil. Kian karısının konuşmasını engellemedi. Günün diğer saatlerinde nasılsa susacağından emin olarak sözleşmede yalnızca yemeklerde konuşmama koşuluna yer vermişti. Böyle yapmakla yanlış davranmış olduğunu anlıyordu şimdi. Treyze'nin hukuken sözleşmeye aykırı hareket ettiğileri sürülemezdi ama ahlaken açık vermişti. Ne var ki onun düzeyinde bir insan için ahlaken açık vermek önemli değildi. Kian bir dahaki sefere daha dikkatli olmaya karar verdi. Şu anda komise karşısındakine konuşmasını uzatma olanağını kazandıracaktı. Onun için sanki karısı dilsiz, kendi de sağırmış gibi yana çekildi ve çıkıp gitti. Ama Treyze yine geldi. Her sabah kapının önüne dikilip divan ilgili konuşmalarını sürdürdü. Her defasında da divanın sertliğinden biraz daha çok yakınıyordu. Konuşmaları uzadıkça uzuyor, buna karşılık Kiye'nin huzuru gittikçe daha çok kaçıyordu. Bir mimik de olsun karşılık vermiyor ama karısının söylediklerini de sonuna dek dikkatle dinliyordu. Treyze divan hakkında öylesine ayrıntılı bilgi sahibiydi ki duyan Şilte'de yıllardan beri Kiye'nin değil fakat onun yattığını sanırdı. Edepsiz edepsiz konuşmaları Kiye'ni etkiliyordu. Aslında divan sert olmaktan daha çok yumuşaktı. Kiyen zaman zaman tek bir cümleyle kadının budalaca konuşmalarını ağzına tıkmak için içinde dayanılmaz bir istek duyuyordu. Bir yandan da edepsizliği nerelere dek vardıracağını merak ediyordu. Bunu öğrenebilmek amacıyla küçük ve hileli bir deneme yapmaya karar verdi. Bir gün Treyze yine büyük bir hararetle divanın sert, çok sert ama dayanılamayacak kadar sert oluşundan yakınırken Kiyen başını onun yüzüne yani şiş yanaklarına ve kapkara ağzına yanaştırdı ve alaylı bakışlarla konuştu. Bunu sen bilemezsin, divanda ben yatıyorum. Olsun, divanın sert olduğunu çok iyi biliyorum. Öyle mi? Nereden biliyormuşsun bakalım? Treyze sırıttı. Orasını açıklayamam, benim de bir takım anılarım var elbet. Birdenbire Treyze'nin sırıtışı Kiyen'e bir şeyler anımsatır gibi oldu. Dantellerle süslü, göz kamaştırıcı beyazlıkta bir gömlek. Kitaplara vuran hantal bir kol. Savaş alanındaki ölüler gibi halının üstüne dağılmış kitaplar. Gömleği dikkatle katlayıp kefen gibi kitapların üstüne koyan yarı çıplak, yarı giyinik bir ucube. O gün çalışmalar açısından Kiyen için kötü bir gün oldu. Hemen hiçbir şey yapamadı. Bir kez unutmayı başardığı görüntüler eskisinden çok daha güçlü olarak yine belleğine dönmüştü. Yemeğe karşıt içinde bir tiksinme uyanmıştı. Gece gözünü bile kırpmadı. Lanetlenmiş, çirkefe bulanmış bir nesne gözüyle bakıyordu altındaki divana. Keşke yalnız sert olsaydı. Sanki üzerine iğrenç bir anı yapışmıştı da bir türlü gitmek bilmiyordu. Kiyen birkaç kez kalkıp eliyle divanın üstündeki görüntüyü atmaya çabaladı. Ama kadının gövdesi ağırdı ve Şilte'nin neresi hoşuna giderse o köşesinde kıvrılıveriyordu. Sonunda Kiyen kadını resmen divandan aşağı attı. Ne çare? Yatar yatmaz görüntünün tüm ağırlığıyla yine üzerine çöktüğünü hissetti. İçindeki nefret duygusu uyumasını da olanaksız kılıyordu. Oysa 6 saat uyuması kesinlikle gerekliydi. Bu gidişle yarınki çalışmasının da bugünkünün sonucuna uğrayacağı kuşkusuzdu. Bir ara içini sıkan bütün düşüncelerin odak noktasının divan olduğunu fark etti. Saat 4'e doğru aklına gelen bir düşünce önünde kurtuluş yolunun açılmasını sağladı. Divanı feda etmeye karar verdi. Alelacele kadının mutfağın yanında bulunan odasının önüne koştu ve onu korkuyla yatağından sıçratana dek kapıyı yumrukladı. Treyze de uyumamıştı. Evlendiğinden bu yana çok az uyuyordu. Başlangıçtan beri umudunu yitirmemiş, her gece özlemini çektiği o büyük olayın gerçekleşmesini beklemişti. İşte, şimdi gelip çatmıştı o beklediği an. Bu mutluluğa inanabilmek, onu doyasıya içine sindirebilmek için birkaç dakika hiç kıpırdamadan durdu. Sonra sessizce yatağından kalktı, geceliğini çıkarıp dantelli gömleğini sırtına geçirdi. Zaten o güne dek her gece gömleğini bavulundan çıkarıp yatağın ayak ucunda duran sandalyeye asmıştı. Devlet kuşunun konacağı saat ve dakika hiçbir zaman önceden bilinemezdi. Gömleğini giydikten sonra çeyizinin gömlekten sonraki en değerli ve görkemli parçası olan geniş ve aralıklı örgülü şalını omuzlarına sardı. İlk yenilgisinin nedenini hep o gün sırtında olan bluza bağlamıştı. Ayaklarına küçük kırmızı terliklerini geçirdi. Kapının önüne yaklaşıp anlaşılabilir bir sesle fısıldadı. Aman Allah'ım, açayım mı kapıyı? Aslında ne oldu diye sormak istemişti. Hayır, hayır diye haykırdı Kiyen. Treyze'nin gerçekte bir numaradan başka bir şey olmayan ağır uykusuna çok kızmıştı. Treyze yanıldığını anladı. Ama Kiyen'in sesinin buyruk verirmiş gibi çıkan sert tonu yüzünden tüm umudunu bir anda yitirmedi. Yarın benim için bir yatak alınacak diye haykırdı Kiyen. Kadın karşılık vermedi. Anlaşıldı mı? Treyze oyunculuk yeteneğini sonuna dek zorlayıp kapının arkasından yumuşacık bir sesle ve adeta soluk verir gibi fısıldadı. Nasıl istersen. Kiyen döndü, sözlerinin altını çizmek istermişçesine kapısını çarparak kapattı ve derhal uyudu. Treyze şalı omuzlarından çekti, dikkatle sandalyeye koydu ve koca göğüslerini yatağının şiltesine gömdü. Yakışık alır davranış mı bunlar, yapılacak şey mi? Sanki bu iş için yanıp tutuşuyorum da. Bir erkek kendi kendisini ancak bu kadar aldatabilir. Hem böylesine erkek denebilir mi? Pahalı dantellerle işlenmiş birbirinden güzel kilotlarımın karşısında kılı bile kıpırdamıyor. Hayır, hayır, böylesine erkek diyebilmek olanaksız. Oysa isteseydim ne kadar renkli aşk serüvenlerine atılabilirdim. Eski çalıştığım yerin efendisi, işte öylesine erkek denir. Hep beni ziyarete gelirdi. Kapıda çenemden tutar ve her defasında bugün geçtikçe gençleşiyor derdi. Gücü ve iri yapısıyla işte o tam bir erkekti. Kalıbı kıyafeti yerindeydi. Bunun gibi iskelete benzemiyordu. Ya o bakışları? Tek sözcük söylemem yeterliydi. O evde olduğum zamanlar oturma odasına girer ve sorardım. Hanımefendi ile beyefendi yarın için ne arz ederler acaba? Yanına lahana ve kızarmış patates konmuş sığır eti mi? Yoksa havuçlu ve hamur köfteli tütsülenmiş et mi? Yaşlı hanımla bey hiçbir vakit anlaşamazlardı. Bey hamur köftesi, hanım ise lahana isterlerdi. Bunun üzerine ben de konağa dönüp sorardım. O halde yeğeniniz beyefendi seçsinler. Onun önünde duruşumu ve onun da şımarık bir tazı gibi yerinden fırlayıp iki eliyle birden Allah için güçlü kuvvetli bir erkekti. Omuzlarıma vuruşunu hala görür gibiyim. Yanına lahana ve hamur köftesi konmuş sığır eti. Bunu duyunca kendimi tutamayıp gülerdim. Yanına köfte konmuş sığır eti. Olacak şey miydi? Sığır etinin yanına garnitür olarak köfte konduğunu ömrümde duymamıştım. Beyefendi hiç de neşelerini yitirmezler diye karşılık verirdim. Eski bir banka memuruydu. O sıralarda artık çalışmıyordu. İyi bir tazminat alıp işinden ayrılmıştı. Parayı almıştı ya, hepsini yiyip bitirdikten sonra neye yarardı? Hayır hayır, emekli aylığı olan daha ciddi birini ya da varlıklı bir erkeği her zaman yeğledim. İşte şimdi de artık istediğime kavuşmuş bulunuyorum. Bir serüven yüzünden bir çuval inciri berbat etmenin gereği yok. İnsan akıllı davranmasını bilmeli. Ailece uzun ömürlü olduğumuzu unutmamak gerek. Bu denli düzenli bir yaşam sürenler için doğal karşılanması gereken bir sonuç. Erken yatıp evden dışarı adımını atmayınca insan haliyle sağlıklı oluyor. Anam olacak o pis cadaloz bile öldüğünde 74 yaşındaydı. Üstelik de hasta olduğu için değil, fakat açlıktan kuyruğu titretti. Yaşlılığını düşünerek birkaç kuruş ayırmak hiçbir zaman aklına gelmemişti. Eline geçeni har vurup harman savururdu. Her kış yeni bir bluz geçirirdi sırtına. Babamın ölümünün üzerinden daha 6 yıl bile geçmeden bir herifle yaşamaya başladı. Kasaptı ve gerçek anlamıyla hayvan gibi biriydi. Bir yandan annemi döver, bir yandan da bütün gün başka kızların peşinden koşardı. Yüzünü tırnaklarımla adam akıllı yırtmıştım. Bana sahip olmak istiyordu. Oysa ben ondan tiksiniyordum. Bana yanaşmasına yalnızca annemi kızdırmak için izin verdim. Annem ağzında hep aynı teraneyi geveler. Her şey çocuklarım için der dururdu. İşinden eve dönüp de kasabı kızının üzerinde görünce gözleri nasıl da fal taşı gibi açılmıştı. Herif hemen yere atlamaya kalkıştı. Ama ona sımsıkı sarıldım ve annem odaya girene dek yatakta tuttum. İşte o zaman kıyamet koptu. Annem herifi yumruklayarak odadan kovdu. Beni de yakaladı. Bir yandan hıçkırırken bir yandan da dövmeye yeltendi. Ama ben izin vermedim ve yüzünü tırmaladım. Sen bir üvey ana kadar kötü yüreklisin. Evet, ancak bir üvey ana olabilirsin sen diye bağırdım avaz avaz. Annem ölene dek kasabın kızlığımı elimden aldığını inandı. Oysa bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok. Her zaman dürüst bir kadın olarak yaşadım ve kimseyle ilişki kurmadım. Kendimi savunmasaydım elimi sağladığım anda ellisini bulabilirdim. Ama böyle düşüncesizce bir yaşamın sonu neye varır? Fiyatlar gün geçtikçe daha yükseliyor. Patatesler daha şimdiden öncekinin iki katına ulaştı. Bu artışın sonu neye varır artık kimse kestiremiyor. Hayır, bu koşullar altında kendimi sonu belirsiz serüvenlere kaptıracak kadar akılsız değilim. Şimdi artık evli bir kadın oldum. Yalnızlık içinde geçecek yaşlılık günlerimin dışında bekleyebileceğim hiçbir şey kalmadı. Trace okuduğu tek şey olan gazete ilanlarında rastladığı güzel deyişleri belleğinde tutar, sonra bunları coşkulu olduğu zamanlarda ya da önemli kararlardan sonra kendi düşüncelerinin arasına katardı. Bu tür sözler sinirleri üzerinde yatıştırıcı bir etki yapıyordu. Yalnızlık içinde geçecek yaşlılık günlerimin dışında diye yineledi ve uyuyakaldı. Ertesi gün Kien, oldukça doyurucu bir yönde gelişen çalışmasının ortasındayken iki adam yeni karyolayı getirdiler. Divan üstüne yapışmış olan kirli anılarla birlikte ortadan kalktı. Onun yerini karyola aldı. Odadan çıkarken kapıyı kapatmayı unutan adamlar birden beraberlerinde bir tuvalet masasıyla geri döndüler. Bir ötekine bu nereye konacak diye sordu. Hiçbir yere diye karşı koydu Kien. Ben tuvalet masası ısmarlamadım. İki adamdan kısa boylu olanı ama parası ödendi diye yanıtladı. İkincisi komodinin parası da ödendi diyerek arkadaşının sözünü tamamladı ve söylediklerinin tahtadan yapılma kanadını çarçabuk odadan içeri aldı. Bu sırada Trace eşikte belirdi. Alışverişten dönüyordu. Girmezden önce açık duran kapıya vurdu. Girebilir miyim? Adamlar Kien'in yerine evet diye seslenerek güldüler. Demek geldiniz beyler. Trace kayarcasına ve saygıdeğer bir ev kadınına yakışır biçimde kocasının yanına gitti. başı ve omuzlarıyla onu içtenlikle, sanki yıllardan beri can ciğer kuzu sarmasıymışlar gibi selamladı ve konuştu. Nasıl, becerikli değil miymişim? Bütün bunlar karyola parasıyla alındı. Evin beyi tek bir parça beklerken hanım üç parça birden getirdi. Benim yalnızca yatağa gereksinmem var, öbürlerini istemiyorum. Neden istemeyecekmişsin? İnsanın yıkanmaya da gereksinmesi vardır. Adamlar birbirlerini dürttüler. Herhalde Kiye'nin o güne dek hiç yıkanmadığını sanmışlardı. Bu sırada Treyze kocasını evi ilgilendiren konular hakkında konuşmaya zorlamaktaydı. Kiye'nin ise kendini gülünç düşürmeye hiç niyeti yoktu. Tuvalet masası hakkında konuşmaya başladığı takdirde adamlar onun deli olduğunu hükmedeceklerdi. Bundan ötürü üstündeki buz gibi mermer parçasına karşı masayı alıkoymayı yeğledi. Hem masayı yatağın arkasına itip yarı yarıya gözden saklayabilme olanağı vardı. Huzurunu kaçıran bu eşyanın işini bir an önce bitirebilmek için yerleştirilmesine bizzat yardımcı oldu. Sonra bu komodinin hiç gereği yok diyerek yüksek tavanlı odanın ortasında göze tuhaf görünen komodin hala ilk bırakıldığı yerde durmaktaydı. Daracık ve alçak masayı gösterdi. Peki ya oturak? Oturak mı? Kitaplıkta bir oturan varlığını düşünmek yeğeni hayrete düşürmüştü. Evet oturak. Onu karyolanın altına mı sokalım? Ne demek istediğini anlayamıyorum. İnsan yabancıların önünde karısını küçük düşürür mü? Şimdi anlaşılmıştı. Kadının bütün amacı konuşabilmek, elinden geldiğince çok konuşabilmekti. Bu amaca erişmek için de odada adamların varlığını kötüye kullanıyordu. Ama Kiyen kendisine anlamsız gevezelikleri dikte edilmesini kabullenebileceklerden değildi. Treyze'nin sözlerini dinlemektense bir oturağı bir kitapla eşdeğerde tutmayı yeğlerdi. Onu yatağın yanına bırakın dedi sert bir sesle adamlara. Tamam, şimdi gidebilirsiniz artık. Treyze adamları dışarıya dek geçirdi. Onlara olağanüstü nazik davranıyordu. Hatta kocasının cebinden her zaman yaptığının aksine bahşiş bile verdi. Döndüğü zaman Kiyen oturduğu sandalyenin sırtını ona çevirdi. Artık onunla ne konuşmak ne de bakışlarını görmek istiyordu. Önünde yazı masası bulunduğundan Treyze yanına yaklaşamadı ve öfkeli yüzünü yandan görmekle yetinmek zorunda kaldı. Bu arada yaptığı alışverişe bir gerekçe bulmanın nedenli zorunlu olduğunu hissederek eski tuvalet masasından yakındı. Aynı işi günde iki kez sabah bir de akşam görmek zorunda kalıyordum. Akıl kârı mı bu? İnsan biraz da karısını düşünmeli. Sonunda bir hizmetçi bile... Kiyan ayağı fırladı ve yüzünü ona dönmeksizin buyruk verircesine konuştu. Sus! Bundan böyle tek bir söz bile istemiyorum. Her şey yerli yerinde kalacak. Bu konuda tartışmak tamamen gereksiz. Bugünden başlayarak senin odana açılan kapıyı kapalı tutacağım. Ben içinde olduğum sürece bu odaya girmeni yasaklıyorum. Gereksinmem olduğu zaman senin tarafında bulunan kitapları almaya kendim gelirim. Saat dakikası dakikasına 1'de ve 7'de yemeğe geleceğim. Saate bakmasını bildiğim için beni çağırmamanı rica ederim. Rahatsız edildiğim takdirde derhal önlem alacağım. Zamanım çok değerli. Şimdi lütfen dışarı çık. Ellerinin parmak uçlarını birbirine yapıştırdı. Söyleyeceklerini çok iyi seçmiş, açık, yalın ve arada mesafe bırakarak konuşmuştu. Treyze'nin abuk subuk konuşmasıyla bu sözlere karşılık vermeye cüret etmesi düşünülemezdi bile. Dışarı çıktı ve arkasından aradaki kapıyı da kapattı. Sonunda Kiyen onun umutlarını boşa çıkarıp gevezeliğine son vermeyi başarmıştı. Kadının kuş beynine nasılsa girmeyecek bir takım sözleşmeler yapmaya kalkışmak yerine evde kimin sözü geçtiğini göstermesi çok daha etkili olmuştu. Gerçi bir takım şeyleri feda etmişti böylece. Söz gelime her yanı kitaplarla dolu odaların uzanıp giden loşluğunu görebilme olanağından yoksun kalmış, kendi çalışma odasının o eski eşyasız ve yalın görünümü de yok olmuştu. Ama bütün bunlara karşın çok daha değerli bir şeye kavuşmuş, en önde gelen koşulu sessizlik olan çalışabilme olanaklarını yeniden elde etmişti. Sessizlik Kiyen için soluk alabilmek kadar gerekli olan bir şeydi. Her şeyden önce çevresinde oluşan ve hiç de önemsiz sayılamayacak değişikliklere alışmalıydı. İlk haftalarda kendisine kalan yerin darlığından ötürü epey rahatı kaçtı. Eskisinin ancak dörtte biri kadar bir yere sığışmak zorunda kaldıktan sonra hapishanelerin dört duvar arasında kapalı kalanların ne denli acı çektiklerini anlamaya başladı. Oysa vaktiyle herkesten farklı olarak hapistekileri çok mutlu kişiler sayardı. Kiyen'e göre insanlar özgür oldukları süreç hiçbir şey öğrenmek merakına kapılmazlardı. Ancak özgürlüklerinden olup zindanların dört duvar arasına girdikten sonradır ki bir şeyler öğrenebilmek, kültürlerini artırmak konusunda işi bulunmaz bir fırsat elde etmiş olurlardı. Kendisine ayrılan yerin daralmasıyla aklına önemli bir düşünce geldiği zaman, dört odanın birleşmesinden meydana gelen büyük salonda bir aşağı bir yukarı gezinmesi artık son bulmuş oluyordu. Eskiden bütün kapılar açık dururken kitaplıkta insanın içine ferahlık veren bir rüzgar eserdi. Tavandaki pencerelerden temiz havayla birlikte sanki binbir çeşit düşünce içeri doluşurdu. Heyecanlandığında bunun önünü almak amacıyla yerinden fırlar, 40 metre boyundaki salonu birkaç kez dolanırdı. Tavandaki pencereler insana tazelik veren bu genişliğe yepyeni bir boyut eklerdi. Tavanın camlarından bakıldıkça gökyüzü gerçekte olduğundan daha bir sessiz ve loş görünürdü. Mat bir mavilik, güneş pırıl pırıl gerçi ama göz kamaştıran ışıkları bana ulaşana dek gücünden birazını yitiriyor der gibi. Ya da aynı matlıkta bir grilik, yağmur yağacak ama bana dek ulaşamayacak gibilerden. Çok hafif bir gürültü düşen yağmur damlalarını devirdi. Uzaktan var oldukları fark edilirdi bunların tümünün ama fark eden kişi ulaşamadan sürdürürlerdi etkilerini. Yalnızca bilinirdi ki yükseklerde güneş parlıyor, bulutlar birbirini izliyor ve yağmur yağıyor. Sanki biri kendini burada yeryüzünden yalıtmıştı. Tüm maddi ilişkileri salt dünyaya ait olan her şeyi dışarıda bırakan bir kabine kurmuştu. Dev bir kabineydi bu. Salt dünyadan olmanın, salt sonunda yaşamın yine geri döndüğü topraktan olmanın ötesinde kalan, az sayıdaki şeylere sığdırmaya yetecek büyüklükte bir kabine. Bilinmeyenin içinden geçen yolculukla insan yolculuğa çıkmamış gibiydi. Gözlem deliğinden bakarak gündüz ve gece olması, iklimin sürekli ve gelişi güzel değişimi, zamanın akışı gibi bazı doğa yasalarının varlığını koruduğundan emin olmak yeterliydi ve insan kendiliğinden sürdürüyordu yolculuğunu. Şimdi küçülmüş, kendi içine çekilmişti bu kabini. Kiyen odanın bütün bir köşesini kaplayan yazı masasından başını kaldırıp baktığında gözleri anlamsız bir kapıya takılıp kalıyordu. Kitaplığının dörtlü üçü bu kapının ardındaydı. Kitapların varlığını hissediyordu ve arada 100 kapı bile olsaydı yine de hissederdi. Ama bir zamanlar dokunduğu şeyleri şimdi yalnızca hissetmekle yetinmek zorunluluğu acı veriyordu. Bazen bütün halindeki bir organizmayı, kendi yaratmış olduğu bir varlığı bıçakla kesercesine ikiye ayırdığından ötürü kendini suçluyordu. Evet, canlı bir varlık değildi kitap. Dolayısıyla duyulardan da yoksundu. Hayvanların ve belki de bitkilerin acıyı hissetmelerine karşılık kitap bu özellikten yoksundu. Ne var ki bugüne dek cansız varlıkların her türlü duygudan yoksun olduğunu tanıtlayabilene, gerçekten ve kesinlikle tanıtlayabilene rastlanmamıştı. Ayrıca bir kitabın uzun süre bir arada kaldığı varlıklardan ayrıldıktan sonra onların özlemini çekip çekmediği sorunu da henüz herhangi bir yanıttan yoksundu. Belki kitap da bilirdi özlem içinde kıvranmasını. Ama bu özdeyiş insanoğlunun özdeyiş biçiminden çok farklı ve bu nedenden ötürü hiçbir zaman anlaşılamadan kalıyordu. Düşünebilme yeteneğine sahip her varlık kimi zaman bilimin canlı ve cansız arasında çektiği sınıra insanoğlunca çekilmiş tüm sınırlara olduğu gibi düzmece ya da artık eskimiş gözüyle bakardı. Bu ayrıma karşı insanoğlunun bilinçaltında belirginleşen başkaldırı kendini ölü varlık kavramının çerçevesinde açığa vururdu. Bir şeyi ölü diye nitelendirmek bir zamanlar onun da bir yaşama olduğunu kabullenmekten başka bir şey değildir. Bir varlığın yaşamadığını açıklamak zorunluluğunu duyan insanoğlu, bunu yaptığı anda varlığın bir zamanlar yaşamış olmasını istemiş ve bu isteği dile getirmiş demektir. Kiyen'in en çok tuhafına giden kitaplara hayvanlardan çok daha az değer verilmesiydi. Hedeflerimizin tümünü ve varlığımızı biçimleyen en büyük gücün yaşamımızdaki payı, bıçağın altında can vermek için bir işaretimizi bekleyen o zavallı varlıkların, hayvanların payından bile küçüktü öyle mi? Bunun böyle olabileceğinden kuşkuluydu Kiyen. Ama madem ki geçerli olan görüş buydu, o halde o da tüm kuşkularına karşın bunu bir gerçeklik olarak kabullenmek zorundaydı. Bir bilginin güçlü olan yanı, tüm kuşkularını kendi uzmanlık alanında toplayabilme yeteneğiydi. Bu alan içinde her türlü kuşkunun ardı kesilmek bilmeyen azgın dalgalar gibi coşmasına izin verebilirdi. Ama bunun dışında ve tümüyle yaşamında çoğunluğun geçerli diye nitelendirdiği düşünceleri paylaşmaktan başka bir şey yapamazdı. Söz gelimi Nietzsche diye bir filozofun bir zamanlar gerçekten yaşamış olduğundan kuşkuya düşmek Kiyen'in hakkıydı. Ama bir yandan dünyanın güneşin çevresinde, ayın da dünyanın çevresinde dolaştığını bir hakikat olarak kabullenmek zorundaydı.